her zamanki ses, her zamanki tempo.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine capcanlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi. Ankara ile konuşalım.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de.
Murat Erdin'le Burası Türkiye başlıyor.
Efendim günaydınlar, hoş geldiniz. Bugün 5 Ekim Çarşamba. RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin. Birazdan il il FETÖ soruşturmasını vereceğiz. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, gerçekten görevden alınanlar ve rakamlar olağanüstü boyutlara ulaştı. Peki olağanüstü boyutlarda, olağanüstü hal yönetiminde ulaşılan FETÖ soruşturmasında yorumcular ve gazeteciler ne diyor? Dün grup toplantıları vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantılarında bu konuyla ilgili söylediklerini de kendi seslerinden dinleyeceğiz. Olağanüstü hal sürecinde çıkarılan 668 sayılı kanun hükmünde kararnameye dayanarak çok sayıda radyo ve televizyonlar kapatıldı. Mühür vuruldu. Bugünün Türkiye'sinde sevgili dinleyiciler, bu konuyla ilgili tepkiler var. Kapatılan radyolardan bir tanesi de Yön Radyo. Sevgili dostlar, İMC TV, Hayatın Sesi, o kadar çok ki. Bugün konuşacağız. Canlı telefon bağlantıları yoluyla da konuşacağız. Haberleri de aktaracağız. El konulan şirketler devlete, yani TMSF'ye geçiyor. Devletin kucağına 252 şirket geçti. Evet, artık devletin 252 şirketi var. Peki bu şirketler ne olacak? TMSF başkanı anlatmış, biz de okuyacağız. Geçtiğimiz Ocak ayında polis aracına çarparak bir polis memurunun şehit olmasına, bir polisin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı Rüzgar Çetin. Rüzgar Çetin kim? Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu. Sevgili dinleyiciler, tahliye edildi. Peki tahliye edilme süreci nasıl gerçekleşti? Akşam gazetesinin iddiasına göre Rüzgar Çetin, daha doğrusu Sinan Çetin, şehit olan polisin ailesine 1,5 milyon lira kan parası vermiş. Evet, 1,5 milyon liralık tahliye diyor Akşam gazetesi. Ayrıntılar birazdan. İstanbul'da Mahmut Bey gişelerinde trafik çözüleceğine daha da kilitlendi. Çünkü 2 Aralık'ta bitecek çalışmalar var. Peki bu çalışmalar neyi amaçlıyor ve rahatlama gerçekten olacak mı? İstanbul trafiğindeki son durum. Bugün hava kapalı, meteoroloji yağmur da bekliyor. Sabah trafiği yağmurla beraber daha yoğun olabilir, aman dikkat. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye geleceği kesinleşti. Putin hangi tarihte geliyor, onu da aktaracağız. Acaba Türkiye futbol direktörü Fatih Terim'in görevine son mu veriliyor? Vazgeçen tazminat ödeyecek şeklinde haberler çıkmaya başladı gazetelerde ve internet sitelerinde. Peki Türkiye Futbol Federasyonu Fatih Terim'in görevine şimdi son verirse acaba ne kadar tazminat ödeyecek? Ya da Fatih Terim kendisi ayrılırsa federasyona ne kadar ödeyecek? Bu konuyla ilgili rakamlar yayınlandı. Onları da aktaracağız. Dün Diyarbakır Lice ilçesi Habalı bölgesinde de askeri üs bölgesine bir saldırı düzenlendi. Saldırıda şehit olan, hayatını kaybeden askerler var. Ayrıntılar birazdan. Ayrıca bugün programımız dahilinde Ankara'ya bağlanacağız. Sporu ve sporun sosyolojisini konuşacağız. Sevgili dostlar, Fatih Terim'le Arda Turan geriliminin, anlaşmazlığının ne anlama geldiğini de konuşacağız. Doçent Doktor Ahmet Talimciler bize tüm bunların anlamını anlatacak. Bir hocanın ağzından dinleyeceğiz. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, tabii ki her sabah olduğu gibi tüm gazetelerin manşetlerini ve birinci sayfa haberlerini de sizlere okuyacağız ve anlatmaya çalışacağız. Gazetelerde de oldukça renkli, oldukça çeşitli sayıda haberlerimiz var. İşte ayrıntıları verdiğimiz bu haberler ve daha fazlasıyla Burası Türkiye başladı efendim.
Her zamanki ses, her zamanki tempo. Burası Türkiye.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi. Ankara ile konuşalım. 90'lı yıllardaki olayları yaşıyoruz adeta yine.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de. Sakın kaçırmayın.
Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Diyarbakır Lice ilçesi Habalı bölgesinde askeri üs bölgesine dün saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Şanlıurfa'da teröristlerin karakola düzenlediği bir başka saldırıda yaralanan uzman çavuş da maalesef şehit oldu. Elazığ'da da evinde silahlı saldırıya uğrayan bir korucu hayatını kaybetti. Arka arkaya gelen saldırılar, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'da meydana gelen bu saldırılarda toplam 4 şehit ve 4 yaralı var. Fethullahçı terör örgütünün imamı ve kilit ismi olduğu belirtilen Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmadan önce Kırklareli'nin sınır köyü Çeşmeköy'de Gülenci bir şirkete ait arazinin yanındaki boş bir bağ evinde saklandığı iddia edildi. Sevgili dinleyiciler, evet, Adil Öksüz'ün saklandığı yer bulundu diyor ama Adil Öksüz hala ortada yok. 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden birisi olarak görülen firari FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kaldığı son yer bulunmuş güvenlik güçleri tarafından. Öksüz iddiaya göre bir hafta önce Bulgaristan veya Yunanistan'a kaçmış. Kaçışından önce de Kırklareli'nin sınır köylerinden Çeşmeköy'de FETÖ'cü bir şirketin arazisinin hemen yanında terk edilmiş bir bağ evinde kalmış. İstanbul'da yaşayan Çeşmeköy'lü bir vatandaş akrabalarının köydeki arazisiyle ilgili jandarmaya ihbarda bulunmuş. Bunun üzerine Adil Öksüz'ün kaldığı yer tespit edilmiş. İhbarcının ifadesine göre sahipleri 15 Temmuz sonrası FETÖ'den tutuklanan bir av malzemeleri şirketinin yetkilileri 2014'te Çeşmeköy'de arazi toplamaya başlamış. İşte Adil Öksüz de onlara ait arazinin yanındaki boş bir bağ evinde saklanmış. Acaba buradan Adil Öksüz yurt dışına kaçmış olabilir mi? Para dolu bir valizle, evet, valiz var, içi para dolu. Para dolu valizle Yunanistan'a iltica etmeye çalışan 5 kişi yakalanmış. Bunların da FETÖ üyesi oldukları zannediliyormuş. Askerler dışında Yunanistan'a kaçan ve FETÖ üyesi oldukları sanılan Türk vatandaşlarının sayısının 23'e yükseldiği de belirtiliyor. Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında sevgili dostlar, şimdiye kadar 70 bin kişi hakkında işlem yapıldı. 70 bin kişi. Bunlardan kaçı tutuklanmış? 31 bini tutuklanmış. Bakın, işlem yapılan, yani açığa alınan, gözaltına alınan, hakkında soruşturma başlatılan kişi sayısı Türkiye'de toplam FETÖ soruşturması kapsamında 70 bin. Bunlardan 31 bini tutuklanmış. Türkiye genelinde en fazla tutuklama Ankara'da olmuş. 4000'den fazla. Ankara'dan sonra İstanbul'da olmuş tutuklama 2000 civarında. 1000'den fazla kişi de İzmir'de tutuklanmış. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Tutuklu hakim ve savcı sayısı 2385. Bakın. FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu hakim ve savcı sayısı 2385. Tutuklu Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu 6488. Polis sayısı, tutuklanan emniyet mensubu sayısı 7000. Dün 12000 polis açığa alınmıştı. Bakın, açığa alınmakla tutuklamak ikisi farklı şeyler. Lütfen birbirine karıştırmayın. Dün bir gecede açığa alınan polis sayısı 12000'di. Ama şu ana kadar işlemlerinden sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen polis sayısı ise 7000. Bunlardan 629'u emniyet müdürü. Lütfen buraya dikkat. Bunlardan 629'u emniyet müdürü. 361'i emniyet amiri. Komiser yardımcısı, polis memuru sayıları da hayli yüksek. 19 vali tutuklandı. FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle. 19 vali. 76 vali yardımcısı. 59 kaymakam. FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle tutuklanan belediye başkanlığı sayısı 6. Başkan yardımcısı 2. Tutuklu baro başkanı 3. Avukat 245. 4 tane rektör tutuklandı. 4 rektör. 4 tane de rektör yardımcısı. 5 tane dekan. Tutuklu öğretim üyesi, yani hoca sayısı ise 193. Devlette adam kalmadı dediğinizi duyar gibiyim ama hala açığa alınmalar, tutuklamalar devam ediyor. Sevgili dostlar, bugün Star gazetesindeki köşesinde Ersoy Dede yazmış. Diyor ki, poliste bu kadar çok FETÖ'cü, silahlı kuvvetlerde bu kadar çok FETÖ'cü varken 15 Temmuz darbe girişimi nasıl başarısız oldu? Ben hala ona şaşırıyorum diyor. Hakikaten doğru sevgili dostlar. Türkiye'yi Allah korumuş. Darbe girişimine karşı da sevgili dostlar, Türk halkında hangi partiden, hangi görüşten olursa olsun darbe girişimine karşı tabii ki bir birlik var. Bu darbenin başarısız olması herkesi sevindirdi sevgili dostlar. Ne ekonomi kalacaktı, ne siyaset kalacaktı, ne Türkiye'de düzen kalacaktı, ne hak hukuk kalacaktı sevgili dinleyiciler. FETÖ örgütüne yönelik nefret ve bu ülkenin FETÖ gibi cemaat ve tarikatların eline düşmemesi için herkes hemfikir. Ama tabii aynı zamanda siyasi partizanlık olmaması için de herkes hemfikir. Ve darbe eliyle olacak şeyler. Ne olurdu darbe başarılı olsaydı sevgili dostlar? Mesela pek çok televizyon ve radyo kanalı kapatılırdı. Hak hukuk diye bir şey kalmazdı. Anayasa ortadan kalkardı. Siyasi partiler kapatılırdı. Ekonomi biterdi. Altın ve döviz fırlardı. Binlerce insan işsiz kalırdı. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Öyle bir nefret var ki geçenlerde polis uyuşturucu satıcılarını yakalamış. Bakın, uyuşturucu satıcılarını polis yakalamış, götürüyor. Polis bunları götürürken çevresinde de gazeteciler var. Bunları çekiyorlar. Bu gözaltına alınan uyuşturucu satıcılarından bir tanesi FETÖ'den de gözaltına alınan birileriyle yan yana gelince bağırmaya başlamış. Demiş ki gazetecilere, ya bizi çekiyorsunuz ama biz FETÖ'cü değiliz. Bizi uyuşturucudan gözaltına aldılar diye seslenmiş. Şu hale bakın. İşte FETÖ'nün toplumdaki imajı bu. Uyuşturucu satıcısı bile FETÖ'cü damgası yemekten korkuyor. Uyuşturucu satıcısı bile FETÖ'cülüğün uyuşturucu satmaktan, pazarlamaktan daha kötü bir şey olduğunu düşünüyor. Sevgili dostlar, gerçi uyuşturucu satıcılığı da vatan hainliğinin bir başka çeşidi, öyle değil mi? Terör örgütleri silahlı eylem yaparak, bomba patlatarak, darbeye kalkışarak, tanklarla sokağa çıkarak insanları öldürüyor. Uyuşturucu satıcıları da o insanları yavaş yavaş öldürüyor. Darbe başarılı olsaydı bazı televizyon kanalları kapatılırdı demiştik ama gerçi bugün de televizyon kanalları kapatılıyor. Çok sayıda televizyon ve radyo kanalı yine kapatıldı. Olağanüstü hal sürecinde çıkarılan 668 sayılı kanun hükmünde kararnameye dayanarak aralarında İMC TV, Hayatın Sesi TV, Denge TV, Jiyan TV, Zarok TV, Van TV ve çok sayıda radyo, mesela Özgür Radyo, Yön Radyo. Sevgili dinleyiciler, çok sayıda internet sitesi kapatıldı ve bunlar mühürlendi. Çalışanların bazıları eylem yapıyor diye gözaltına alındı. Türkiye'de, yeni Türkiye'de radyo ve televizyonlarda kitleler halinde kapatılıyor sevgili dostlar. Gerekçe bir satırla ifade ediliyor. Milli güvenliğe aykırı eylem ve hareketler. Peki neymiş? Mesela bazı kanallar, bazı radyolar milli güvenliğe aykırı hangi programları yayınlamışlar? Ne söylemişler? Bunlar belli değil. Bugün Mehmet Yılmaz, Hürriyet gazetesindeki köşesinde şöyle yazmış. Normali olağanüstü de arıyorlar. Olağanüstü hal uygulamasının 3 ay daha uzatılması kararı alındı biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Bunu hatırlatmış Mehmet Yılmaz. Daha önce 45 günde biz normale döneriz demişti Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş. Bu arada hükümet sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un söylediği her şeyin tersi çıkıyor. Nasıl hükümet sözcüsüyse sevgili dostlar, ne söylediyse ya daha eksiği oluyor ya da daha fazlası oluyor. Neyse devam edelim. Numan Kurtulmuş 45 günde biz olağanüstü hal uygulamasını bitiririz demişti. Bakın 3 ay daha uzatıldı. Peki devletin terör örgütlerinden kurtulması için ne gerekiyorsa bu adımlar atılacak demişti Kurtulmuş. Bu adımların neler olabileceğini artık biliyoruz diye yazmış Mehmet Yılmaz ve şöyle devam etmiş. Neredeyse 40 bin kişiyi polislikten attıktan sonra poliste işten çıkarılacak hala 12 bin terörist bulabildiklerine göre gerisini kolayca tahmin edebilirsiniz. Daha önce de yazmıştım, bu uzatma kararı benim için hiç sürpriz olmadı diyor Hürriyet yazarı. Hayallerindeki tek adam rejimi böylece pratiğe dökülmüş oluyor. Meclisti, yargıydı, medyaydı. Herhangi bir ayak bağı yok. Ve zaten 15 Temmuz darbe girişiminden önce hayal ettikleri tek şey de buydu. Zaten Adalet Bakanı da anayasaya aykırı dahi olsa her türlü tedbiri alabiliriz diyebiliyor. Böylece anayasayı zorla değiştirmek için yapılan bir kalkışma, anayasayı yok saymanın zeminini yaratmış oluyor. Bir yandan diyor Mehmet Yılmaz, devlet memurları suça ne kadar bulaştıklarıyla ilgili bir mahkeme kararı olmadan sırf şüphe gerekçesiyle meslekten kitleler halinde atılırken, diğer yandan Yozgat valisi gibi tipler vatandaşların yaşam biçimlerine müdahale etme hakkını kendinde görebiliyor. Onun için olağanüstü halin 3 ay sonra da biteceğini hiç hayal etmeyin demiş Mehmet Yılmaz. Gördüğünüz gibi anayasa güvencesi altında olan medya ve basın hürriyeti, anayasanın amir hükmüne rağmen bir kelimeyle kapatılabiliyor. Peki anayasa ne oldu? Anayasa yok hükmünde mi sayılıyor artık Türkiye'de sevgili dostlar? Adalet Bakanı'nın söylediği gibi anayasaya rağmen biz her kararı çıkartırız. Bunu söyleyen bir Adalet Bakanı. Anayasa ne diyor? Basın hürdür, sansür edilemez. Suç unsuru olsa bile basın kuruluşlarına el konulamaz, kapatılamaz diyor. Ama buna rağmen yeni yeni radyolar ve televizyon kapatma kararları ortaya çıkıyor. Üstelik bunu hükümet sadece kanun hükmünde kararnameyle yapıyor. Peki kanun hükmünde kararnameler, buradan soruyorum herkese. Anayasa hocalarına soruyorum. Hakim ve savcılara soruyorum. Üniversite profesörlerine soruyorum. Ben bilmiyorum da onlar belki söylerler. Kanun hükmünde kararnameler anayasadan üstün müdür, değil midir? Radyo ve televizyonları kapatan sadece hükümet değil sevgili dostlar, biliyorsunuz. Türksat da kapatıyor. İndirdim seni uydudan diyor. Kapatabiliyor. Rütük de kapatabiliyor. Hatta TMSF bile kapatabiliyor. Bakın. Kanunda olmayan yetkileri kullanan ne kadar çok kurum var. E o zaman nerede kaldı hukuk devleti? TMSF başkanı. Bakın ne söylemiş. TMSF'nin başkanı Gül diyor ki 15 Temmuz gecesi darbe girişimcilerinin bildiri okuduğu TRT kanallarının TMSF yönetimindeki Dijitürk platformunda kapatıldığını söylüyor Şakir Ercan Gül. Yani TMSF'nin bile artık Türkiye'de kanal kapatma yetkisi varmış. Yasada var mı? Yok. Ama kağıt üzerinde var. Peki bu ülkede Radyo Televizyon Üst Kurulu diye bir kurum var sevgili dostlar. Asıl yetkili olan Rütük. Acaba Rütük bu durumda yetkisizleşmiş olmuyor mu? Ne iş yapar diye sormazlar mı Rütük'e? Ey Rütük sen ne iş yaparsın diye sormazlar mı acaba? Biz bütün yetki ve selahiyet Rütük'te zannediyorduk. Dün partilerin grup toplantısı vardı sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, ve partilerin grup toplantısında da liderler FETÖ soruşturmalarını eleştirdiler ve nerede bu işin siyasi ayakları? Öğretmenleri, gazetecileri, memurları, zavallı polisleri, subayları, askeri okul öğrencilerini patır patır tutukluyorsunuz da bu işin siyasi ayakları nerede? Bunlara yıllardır siyaseten destek verenler niye gözaltına alınmıyor diye sordular siyasetçiler sevgili dostlar. Mesela Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli grupta yaptığı konuşmada FETÖ'nün siyasi ayaklarını bu millet ne zaman öğrenecek diye sordu.
Devlette en alt düzeyde görev yapan bir memurun suçu görüldüğü an gereği yapılıyor da üste çıkıldıkça, makamlar yükseldikçe niçin bir yavaşlamaya gerek duyuluyor? Siyaset ve bürokrasi alanındaki elebaşlarını bu aziz millet ne zaman duyup ne zaman öğrenecektir?
HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da aynı soruyu sordu. Nerede bunun siyasi ayağı dedi ve hükümete yüklendi.
Kandırılan onlar, cemaati büyüten onlar, cemaati bu noktalara getiren onlar. Bir cümleyle yırtıveriyorlar, kandırıldık diyorlar. Bedelini kim ödeyecek? Alevi öğretmen, Kürt öğretmen, solcu, işte cemaate selam vermiş, yurdunda kalmış, okulda kalmış, gariban memur, polis. Bunlar ödeyecek. Darbe ile mücadele ediyoruz adı altında, bizlerle mücadele ediyorlar. Ya defalarca sorduk, nerede bunun siyasi ayağı ya? Darbe gerçekleşseydi, bunlar başarılı olsaydı, kim bakan olacaktı, kim başbakan, kim cumhurbaşkanı olacaktı ya? AKP'nin içinde kaç tane darbeyi haber alan veya darbenin içinde olan milletvekili var.
Evet işte siyasetçilerin soruları sevgili dinleyiciler. Kim başbakan olacaktı darbe başarılı olsaydı? Kim bakan olacaktı? Nerede bunların siyasi ayağı? Bunları bugüne getiren, bunları semizletip büyüten, asıl siyasi sorumlular dururken gariban polisler, memurlar, öğretmenler alınıyor dedi Selahattin Demirtaş. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Türkiye'de FETÖ soruşturmaları sonrasında 1 milyondan fazla mağdur yaratıldığını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti.
Türkiye'de bir karşı darbe girişimiyle karşı karşıyayız. 1 milyonu aşkın mağdur var, ortada sorumlu yok. Din nerede Allah aşkına? İman nerede? İnanç nerede? Adalet nerede? Hukukun üstünlüğü nerede? Bu sorumlular nerede? Soruyorum, Yeni Kapı ruhundan efendim uzaklaştınız. Yeni Kapı ruhu mağdur yaratmak değildir. Yeni Kapı ruhunun özü adalettir, adalet. Bunun adı uzlaşma değildir. Bunun adı dayatmadır. E dayatma kültürünü de herhalde CHP kabul etmez. Hiçbir kişi kalkıp bana Yeni Kapı ruhunu bozuyorsun demesin arkadaşlar. Ben mazlumların hakkını sonuna kadar koruyacağım. Adaleti sonuna kadar savunacağım.
İşte muhalefet partisi liderleri, muhalefet partileri hem Bahçeli hem Demirtaş hem de Kılıçdaroğlu'nun FETÖ soruşturması ile ilgili gelinen noktada hükümete yönelik eleştirileri böyleydi. Başbakan Binali Yıldırım da grup toplantısında konuştu. Sevgili dinleyiciler, FETÖ soruşturmasında işin siyasi ayağı nerede diye sorulmasını da eleştirdi. Bunun FETÖ'nün bir oyunu olduğunu ifade etti. Bazı FETÖ oyunlarına siyasetçilerin gelmemesi gerektiğini ifade etti. Eğitim mevzuna değindi. Türkiye'nin en önemli ve kanayan sorunu sevgili dinleyiciler. Nedir o? Eğitim, milli eğitim. Okulların geldiği nokta ortada. Eğitim sisteminde yetiştirilen öğrencilerimize bakın. İçi boş. Milyonlarca öğrenci mezun ediliyor. Okullardan, üniversitelerden. Çünkü sınıfta kalma diye bir şey yok. Çünkü zor bir müfredat diye bir şey yok. Doğru dürüst ödev vermek diye bir şey yok. Bunların bazılarının müsebbibi de velilerimiz. Açık söylüyorum bakın. Veliler, aman çok ödev veriliyor, çocuklarımız yanılıyor. Bir de kötü not verildiği zaman hemen okula gidip müdüre öğrencileri şikayet etmeler. Ya çok zor soruyor ya. Çok zor soruyor. Bedenden kalma mı olurmuş? Resimden kalma mı olurmuş? Vereceksin milli eğitime bazı, milli eğitimi bazı velilerimizin eline. Bak ne güzel yapıyorlar. Sadece 3 ders koyarlar ha. Fizik, kimya, matematik bitti. Diğerleri onlar ders değil. Boş ver. Böyle diye diye içi boş çocuklar mezun ediyoruz sevgili dostlar. Müzikten de kalınır, resimden de kalınır. Güzel sanatlar da bir insanı insan yapan en önemli faaliyetlerden bir tanesidir. Sonra bar bağırıyorsunuz, kadına şiddet arttı, saygısızlık arttı. Sadece fizik, kimya ve matematik okuyarak mezun olan güzel sanatlardan, edebiyattan bir haber gençlik yetiştirirseniz kadına şiddeti de artırırsınız. Saygısızlığı ve görgüsüzlüğü de işte bu hale getirirsiniz. Başbakan Binali Yıldırım neler söyledi? İkili öğretime artık son vereceğiz dedi. Yani sabahçı, öğleci diye bir ayrım kalmayacak. Tekli eğitim olacak. Değil mi? Eskiden sabahçı, öğleci ayrımı daha fazlaydı. Bazı öğrenciler erken kalkamazlardı. Ya ben öğlenci olmak istiyorum deyip sabah biraz uyurlar. Ondan sonra öğlen okula gider, akşam eve gelirlerdi. Bazı öğrenciler de sabahçı olmayı tercih ederlerdi. Sonra öğlen evde olurlardı, hem yemeklerini yerlerdi hem de bütün gün ders çalışırlardı. Şimdi bu sabahçı öğleci kalmayacakmış. Başbakan Binali Yıldırım dün grup toplantısında bu konuyu şu sözlerle açıkladı.
2019'a kadar ikili öğretime son vereceğiz. Yani tekli öğretim olacak. Öğrencilere kötü haber. Yarım gün okuyacaklardı, tam gün okuyacaklar. İkili öğretim artık tarihe karışmış olacak. Okul öncesi eğitimi zorunlu hale getireceğiz. 4-4-4 sisteminin ilk 4'ten sonraki 5. yılı yabancı dil eğitimi mecburi hale getirecek.
Bizde yabancı dil eğitimi de mecburi hale gelmesi gerekiyor. Bakın sevgili dostlar, yurt dışına çıkan sevgili dinleyicilerimiz beni daha hemen anlayacaklar ve daha çok hak verecekler. Yurt dışına çıkın. Almanya'ya gidin. Hollanda'ya gidin. Rusya'ya gidin. Hatta Filistin'e gidin. İsrail'e gidin. Pek çok ülkede konuştuğunuz herkesin sizle şakır şakır İngilizce konuştuğunu göreceksiniz. Hatta 2 dil, 3 dil bildiğini göreceksiniz. Peki ya bizde? Bizde az önce söylediğim gibi sınıfta kalma gibi bir şey artık kalmadığı için, disiplin cezası diye bir şey artık bizde kalmadığı için, zor sınıf geçme diye bir şey bizde kalmadığı için, bütünleme, ceza verme, kompozisyon, ev ödevi, ya bunu övünerek söyleyen Milli Eğitim Bakanları var ya Türkiye'de. Efendim 15 tatilde, sömestr tatilinde ev ödevi vermeyeceğiz. Yaşasın. Aa çok güzel, şak şak şak. Bunu alkışlıyor veliler ha. Bunu övünerek söylüyorlar. Ev ödevi vermiyoruz. Aferin. Ne yapacak bu çocuklar? Bütün gün haytalık peşinde. Arsada koşsun, top peşinde koşsun, bilgisayarda Atari oynasın. Bu kadar. Ev ödevi vermemekle övünen bir eğitim sisteminde nereye gidebilirsiniz arkadaşlar? Nereye gidebilir bu Türkiye? Beşiktaş'ta alkollü kullandığı otomobiliyle polis aracına çarparak polis memuru Fatih Alagöz'ün şehit olmasına neden olan Rüzgar Çetin, yani Sinan Çetin'in oğlu, 8 ay sonra serbest bırakıldı. Sevgili dinleyiciler, evet, 8 ay sonra serbest. Mahkeme böyle bir karar aldı. 22,5 yıla kadar, 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapis isteniyordu. 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Evet, 3 yıldan 22 yıla kadar hapis isteniyordu. 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklulukta geçirdiği süre göz önünde bulundurularak 8 aydır hapiste. İşte bu durum göz önüne alındı. 8 ay yeter dedi yani mahkeme ve Rüzgar Çetin'i serbest bıraktı. Rüzgar Çetin'in şehit ettiği polis memurunun ailesi de geçtiğimiz günlerde şikayetini geri almıştı. Bunlar hep arka arkaya geldi. Şimdi önemli bir haber var Akşam Gazetesi'nde sevgili dostlar. Şehit olan polisin yani Fatih Alagöz'ün ailesi 5 ay önce ne demişti? 5 ay önce demişti ki bizi Sinan Çetin olması, Rüzgar Çetin olması filan hiç bağlamaz. Biz bu davanın arkasındayız. Şikayetimizi geri almayacağız demişlerdi 5 ay önce. 5 ay sonra bu açıklamadan 5 ay sonra şikayeti geri aldılar. Bunun sebebi ne acaba? Herkes bunu düşündü. Acaba kan parası mı aldılar? Sinan Çetin'den para mı aldı aile şikayetini geri çekmek için diye herkes sordu bunu. Pek çok gazetede böyle bir haber yok ama Akşam Gazetesi haberi şöyle vermiş. 1,5 milyonluk tahliye. Yani haberi okuyorum Akşam Gazetesi'nden. Rüzgar Çetin'in çarptığı araçta şehit olan polis Alagöz'ün eşi davadan vazgeçmişti. Akşam Gazetesi Çetin tahliye edilirken, Rüzgar Çetin tahliye edilirken Alagöz'ün aileden 1,5 milyon lira kan parası aldığı bilgisine ulaştı. Evet, Sinan Çetin şehit polisin ailesine 1,5 milyon lira kan parası vermiş. Akşam Gazetesi'nin haberine göre. Kısa bir müzik arası vereceğiz. Ardından gazete manşetleriyle Burası Türkiye devam edecek.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Haterimiz 8.06'yı gösteriyor. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, haberlerimiz devam ediyor. Burası Türkiye'desiniz, canlı yayındayız. Birazdan bugün yayınlanan gazetelerin birinci sayfa haberlerini ve manşetlerini okumaya başlayacağız.
Hukuk öyle bir şeydir ki ne yaparsanız yapın adalet mutlaka tecelli edilir.
Nobel Barış Ödülünü almayı hak ettiğini düşünerek aday göstermeye karar verdim.
Binali Cezaevi'nin önünde kamp kurmuş vaziyetteyiz.
Tırnak içinde bizim mahalleden eleştiriler geldi.
İlkokul çağındaki çocuklara ne öğretirsek onu uygulayacaklar.
Fatih Terim sayesinde bence biraz da buralardayız.
Tebligat yok, önceden bildirim yok, hiçbir şey yok.
Her sabah dünya yeniden konuşur. Burası Türkiye.
Gazete manşetleri.
Evet, sırada gazete manşetleri var. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, ilk sırada Hürriyet gazetesi var. Para dolu valizle iltica manşeti var Hürriyet'te. Yunan polisi FETÖ üyesi oldukları sanılan 5 Türk'ü Dede Ağaç'ta ülkeye izinsiz girdiler diye yakaladı. Grupta biri doktor, ikisi armatör, 3 erkek, 1 kadın ve 1 çocuk var. 5 Türk'ün geçen perşembe günü Meriç Nehri'nden botla Dede Ağaç şehrine geçtikleri belirtilmiş. Yerel bir haber sitesi ifadelerinde Yunanistan'dan siyasi sığınma talebinde bulunacaklarını söyleyen Türklerin yanlarında taşıdıkları valizdeki paranın bir servet olduğunu iddia etti. Sevgili dinleyiciler, Yunanistan'a kaçan FETÖ'cülerin sayısının 31'e yükseldiği de belirtiliyor Hürriyet gazetesine göre. Rusya'dan Esad için gladyatör diye bir haber daha var Hürriyet'te. Washington'un Moskova ile önceki gün Suriye için ateşkes görüşmelerini sonlandırmasından sonra gerilim yükseliyor demiş Moskova. Gladyatör adlı füze savunma sistemini Suriye'ye, Şam'a göndermiş. 12 bataryadan oluşuyormuş. Gördüğünüz gibi Rusya Suriye'yi bu noktada korumaya kararlı gözüküyor. Vladimir Putin Türkiye'ye geliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 10 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret edecek. Putin'in danışmanı Yuri Ushakov gazetecilere yaptığı açıklamada Putin'in 10 Ekim'de İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşeceğini bildirdi. Ushakov ayrıca Putin'in İstanbul'da düzenlenecek Dünya Enerji Kongresi'ne katılarak bir konuşma yapacağını da kaydetmiş. Evet, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin 10 Ekim'de Türkiye'de. Sabah gazetesinin manşeti Medine döneminin münafıkları gibi. 15 Temmuz'un ardından olağanüstü din şurasını toplayan Diyanet İşleri Başkanlığı hazırladığı FETÖ raporunda çarpıcı tespitlere yer vermiş. Örgüt mensuplarının karakteri Medine döneminde yaşayan münafıklarla örtüşüyor demiş Diyanet. Kur'an'da münafıkların kalben hasta oldukları, inananlara sinsice tuzak kurdukları, şeytani odaklarla buluştukları anlatılıyor Diyanet'in raporu, FETÖ raporu Sabah'ta. Nobel Fizik Ödülü İngiliz bilim adamlarına verildi. David Tullis, Michael Kosterlitz ve Duncan Haldane, 3 bilim adamı maddenin topolojik evrelerinin kuramsal keşfine yaptıkları katkılar nedeniyle ödüle layık görülmüş. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, evet, Nobel Fizik Ödülü. Geçen yıl Nobel'i alanlardan bir tanesi de biliyorsunuz Aziz Sancar'dı, bilim adamı. Amerikan vatandaşı ama Türk. Aziz Sancar, sevgili dostlar, hepimizi gururlandırmıştı ama ödülü Türkiye adına değil, Amerika adına kazanmıştı. Milliyet gazetesinin manşeti: tek yol büyüme. Orta vadeli programı açıklayan Başbakan Yıldırım, büyümenin artmasını, cari açık, enflasyon ve işsizliğin düşürülmesini hedeflediklerini duyurdu. 2017'de hükümetin enflasyon hedefi %6,5. Ayrıca %4,4 büyüme, 9.529 dolar milli gelir ve %10,2 işsizlik hedefi belirlendi. 2019 için enflasyon hedefi ise %5. Fethullah Gülen başka bir ülkeye kaçma arayışındaymış. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ elebaşı Gülen'i işaret ederek, "Nerelere kaçabilirim arayışında. Bunun için de örgüt mensuplarınca uygun ülke ve yer arayışı yapılıyor," demiş. Posta gazetesinin manşeti: tacizci polisi Facebook yakaladı. İngiltere'de yaşayan Abby Bray, Bursa'da görevli 46 yaşındaki polis, ST tarafından Facebook'ta tacize uğradı. 19 yaşında olan Abby, 16 yaşındayım demesine rağmen Bursa'daki polis memuru ST ısrarla tacizlerini sürdürdü. Üstelik polis, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polisi, çıplak çekilmiş fotoğraflarını göndermiş İngiliz kızına. Üstelik sorulmayacak bazı edepsizce sorular da sormuş. Polis ST, 16 yaşında olduğunu sandığı genç kızı buna rağmen evlenmek için Türkiye'ye davet etmiş. İngiliz Abby Bray Facebook hesabından bu tacizi duyurmuş ve konuşmaların ekran görüntülerini paylaşmış. Olay Twitter'da da yayılınca Bursa Valiliği ve Bursa Emniyet Müdürlüğü bu hesapları incelemiş ve valilik harekete geçmiş. Muradiye Devlet Hastanesi'nde görevli olan bu polis, ST isimli bu polis, açığa alındı. Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan 25 Eylül'de İstanbul Sultanbeyli'de Suriyeli bir aileyi ziyaret etmiş ve tekrar geleceğine söz vermişti ve ardından da Bodrum'da tatile gitmişti. Bodrum'da teknede tatil yapan Lindsay Lohan'ın eli ipe takılmış, çapa ipine takılmış ve parmağının bir bölümü kopmuştu. Kopan parmağa ameliyatla dikilen Lindsay Lohan, aferin, verdiği sözü tuttu ve dün İstanbul Sultanbeyli'ye gidip aynı aileyi tekrar ziyaret etti. Cumhuriyet gazetesinin manşeti: Albayrak'a sorular. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı ve Enerji Bakanı Berat Albayrak, Red Hack adlı grubun e-postalarını, yani elektronik postalarını, yazışmalarını hacklediği iddialarına ve bu postalardaki tartışmalara suskun duruyor. Oysa bulunduğu konum sessiz kalmamayı gerektiriyor. Dün bakanlığına konuyla ilgili görüşme talebimizi ilettik ancak yanıt alamadık. Biz de buradan soruyoruz, demiş Cumhuriyet Gazetesi ve bazı sorular yayınlamış. Onlardan bir tanesi şu: yayınlanan elektronik postalara, yani e-maillere göre Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi petrollerini taşıyan bir şirkette işe alınacak personelde işçilerin günlük yemek gideri de sizin onayınıza sunuluyor. Bu şirkette yöneticilik yaptınız mı? Diyor. Başka sorular da var. Ayrıca sevgili dostlar, Doğan Medya Grubu'nun eski yöneticisi Mehmet Ali Yalçın da ait olduğu iddia edilen elektronik postalarda jandarma komutanı Yaşar Güler'in de adı geçiyor. Yaşar Güler, Yalçın da Aydın Doğan sizi tekrar bu göreve getirmeseydi belki bugün Doğan Medya Grubu olmayacaktı diyor. Orgeneral Yaşar Güler'e soruyoruz demiş Cumhuriyet Gazetesi. Bir medya grubundaki değişiklikler acaba bir asker olarak sizi neden bu kadar ilgilendiriyor? Habertürk gazetesinin manşeti peşmerge ile Musul'a. Amerika ve Bağdat'ın olumsuz tutumuna rağmen Türkiye, Musul operasyonuna Kürt lider Barzani'nin davetiyle girecek diyor. Ankara'nın operasyon planı buymuş. Macaristan'a göçmen taarruzu haberini de okuyalım. Avrupa Birliği'nde payına düşen sığınmacı kotası için bile ayak sürüyen Macaristan, göçmenlerin sabrını taşırmış. Budapeşte yönetiminin sınırı kapatmasıyla Mart'tan beri Sırbistan'da bekleyen 7 bin Afgan, Iraklı ve Suriyeli sığınmacı Macaristan'a doğru yürüyüşe geçmiş. Sevgili dinleyiciler, evet, Macaristan topraklarında kesinlikle sığınmacı ve mülteci istemediğini referandumla da göstermişti. Parmağı olmayan bir askeri F-16 pilotu yapmışlar. İzmir'deki FETÖ soruşturmasından bir tanık ifadesi. Uçuş okulundan 2013 yılında mezun olan AE'yi sol işaret parmağı olmamasına rağmen savaş pilotu yapmışlar. İşte örgüt mensubu doktorlar buna karar vermiş. Sevgili dostlar, bu kadar hak yiyen, bu kadar mazlumun ahını alan hareketler, hırsızlıklar ve sahtekarlıklar. Bütün bunlar Türkiye'de olmuş. Parmağı olmayan bir askeri bile pilot yapmışlar. F-16 pilotu. Bunu yapanlar FETÖ'nün doktorları. Yeni Şafak gazetesi ipler koptu diyor. Akdeniz'de enerji savaşı, Rusya ve Amerika karşılıklı suçlamalarla Suriye'deki işbirliğini bitirdi. Dünyanın endişeyle izlediği resleşmenin arkasında Rusların Akdeniz'de artan etkisi de var demiş. Washington, Moskova'nın bir yıldır yaptığı askeri yığınakla enerji hatlarını kontrol etmesinden rahatsız demiş. Erdoğan, Putin zirvesini de haberleştirmiş. Rusya Devlet Başkanı Türkiye'ye geliyor 10 Ekim'de. Ayrıca Dünya Enerji Kongresi'ne de katılacak ve bir konuşma yapacak Vladimir Putin. Aydınlık gazetesinin sürmanşeti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan hükümete GATA dosyası. Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinden alınan GATA'daki sıkıntıları çözüm önerileriyle birlikte Cumhurbaşkanı'na ve Başbakan'a iletmiş. Acaba neden GATA apar topar kapatıldı? Neden askeri okullar apar topar kapatıldı? Dün bunu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sordu grup toplantısında. Dedi ki, FETÖ'cü çıktı diye bütün askeri okulları kapattınız dedi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda da FETÖ'cü çıktı. O zaman Diyanet'i niye kapatmıyorsunuz? Milli İstihbarat Teşkilatı'nda da FETÖ'cü çıktı. O zaman MIT'i de kapatın. Bakanlıklarda da çıktı. Milli Eğitim'de de çıktı. O zaman bunların hepsini kapatın. Neden sadece askeri okulları ve GATA'yı kapattınız diye sordu Kemal Kılıçdaroğlu. Antalya, Merkez, Kepez ve Kemer ilçelerindeki İmam Hatip okullarında kız ve erkek öğrencilerin ayrı merdivenleri kullandıkları belirlenmiş. Haremlik selamlık merdiven Ayrıca kantinlerde de ayrı ayrı sıra bekledikleri de ortaya çıkmış. Evet, Antalya'da Merkez, Kepez ve Kemer ilçelerindeki İmam Hatip okullarında haremlik, selamlık uygulamaları. El kadar çocuklara şimdiden cinsiyet ayrımını gösteriyorlar. Vatan Gazetesi 3 yıllık yeni yol haritasını birinci sayfadan vermiş. Büyüme bu yıl %4,5'tan 3,2'ye çekilmiş ama 2018 ve 2019'da hedef %5. Enflasyon %6'dan 6,5'a revize edilmiş. 2018 hedefi %5. İhracat 143 milyar dolar. İşsizlik ise 2019'da %9,8 olarak planlanıyor. Eğitimde tam gün az önce kendi sesinden yayınladık. Başbakan Binali Yıldırım eğitimde 2019'a kadar sabahçı öğleci ayrımının artık kalkacağını söyledi. En büyük tasfiye manşeti de var Vatan'da. FETÖ soruşturmasında dün 2523'ü amir, 12.800 polis görevden alındı diyor. 3 kriter etkili olmuş: Baylok kullananlar, Bankasya'ya para yatıranlar ve güçlü örgüt bağlantısı Vatan Gazetesi'nin manşeti. Yeni Çağ Gazetesi ruh tartışması manşeti atmış. Partililerin grup toplantısında konuşan liderler birbirlerine yüklenip Yeni Kapı ruhuna ihanet etmekle suçladılar birbirlerini. Bütün liderlerin açıklamaları var. Emniyette deprem haberi Yeni Çağ'da da var. Diyarbakır'dan acı haber. Bölücü hainler Lice'deki askeri üs bölgesine roketlerle saldırdı diyor. Şehit haberlerini yayınlıyor Yeni Çağ gazetesi. Ekonomide ise büyüme hedefi düştü. Çünkü ekonomide biraz durgunluk var. Bir Gün gazetesi darbeden farksız diyor manşetinde. Medya kuruluşlarının kapılarına polis baskınıyla mühür vuruldu. Kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Hayatın Sesi televizyonu, IMC TV ve TV 10'a polis baskın düzenledi. Hayatın Sesi ve IMC TV'nin binası mühürlendi. Polisler Özgür Radyo'nun da kapısına dayandı, zorla içeri girdi. Kapatılan, kapatma kararı verilen radyolardan bir tanesi de Yön Radyo'ydu. Sevgili dostlar, bu programda Yön Radyo'nun yönetim kurulu başkanıyla Sayın Yüksel Mansur Kılıç'la konuşacaktık. Kendisiyle dün konuştuk. Hatta katılacağına dair söz de vermişti Yön Radyo yönetim kurulu başkanı Yüksel Mansur Kılıç. Ama kanun hükmünde kararnameler sanıyorum onları da epey korkutmuş olmalı. Bu sabah konuşmak istemediklerini söylediler. Akşam gazetesinin manşeti: forslu silahla kaos planı. Kalkışmadan 5 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın koruma aracındaki silahlar çalındı. O silahlar 15 Temmuz gecesi kaosu tetikleyecek bir suikaste kullanılacaktı diyor Akşam gazetesinden Özkan Tamirak'ın haberi. Hatırlayacaksınız, Sümeyye Erdoğan'a suikast haberi daha önce de Türkiye'de gündeme gelmişti sevgili dinleyiciler. Evrensel Gazetesi kapatılan radyo ve televizyonlarla ilgili olarak hayata mühür vurulamaz demiş. AKP hükümeti sansürü büyütüyor, televizyon ekranlarını karartıyor, radyoları susturuyor, binaları mühürlüyor. baskılar, gerçeğin sesi susturulamaz, hayata mühür vurulamaz seslerini engelleyemiyor diyor Evrensel. Star gazetesinin manşeti tam gün eğitim. Okullarda sabahçı öğlenci uygulaması tarih oluyor. İkili öğretim bir yıl sonra kalkacak. Beşinci sınıfta yabancı dille okul öncesi eğitim zorunlu olacak diyor sevgili dinleyiciler. Eğitimin daha disiplinli, daha sıkı ve daha zor hale getirilmesi de mutlaka yapılması gereken şeylerden bir tanesi sevgili dostlar. Birinci sınıftan öğrenciyi koyuyorsun. Çalışsa da, çalışmasa da, tembel olsa da, hayta olsa da, ne olursa olsun ikinci sınıfa geçiyor, üçüncü sınıfa böyle yürüyor gidiyor. Başarılı öğrenciyle başarısız öğrencinin okullarda mutlaka birbirinden ayrılması gerekiyor. Tıpkı Batı'da olduğu gibi. Batı'da daha iyi öğrenciler ortaokuldan itibaren ayrılırlar biliyorsunuz. Daha üst seviyede okullara onlar gönderilirler. Notları düşük olan öğrencilerse diğer okullara giderler. Bu ayrım orada vardır. Ama Türkiye'de yok. Hani cimnazyum denen okullardan bahsediyorum. Mesela Almanya'da. Aktaracağımız son gazete Yeni Akit. Başbakan'dan Musul uyarısı. Başbakan Binali Yıldırım Musul'un DAEŞ operasyonu sonrası. Mezhepler arası çatışmanın yeni merkezi haline dönüştürülmesine yönelik adımlar atıldığına dikkat çekti. Yani bir mezhep kavgası çıkartmak için bazıları zemin kolluyormuş. Başbakan bu uyarıyı yapıyor. Yeni Akit'in manşeti. Saatlerimiz 8.30'a geldi. Sevgili dostlar, sözü RSFM Haber Merkezi'ne bırakacağız. Son gelişmeleri, haberleri, hava ve yol durumunu alacağız. Ardından Burası Türkiye canlı yayında kaldığı yerden devam edecek efendim.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste.
Saatlerimiz 8.40'ı gösteriyor. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, RSFM Haber Merkezi'nden son gelişmeleri, hava ve yol durumunu aldık. Burası Türkiye canlı yayında kaldığı yerden devam ediyor. Eylül ayında 35 kadın öldürülmüş. Kadına şiddette vahim tablo. Sadece Eylül ayında 35 kadın öldürüldü. 44 kadın cinsel şiddete maruz kaldı. Cinayete kurban giden kadın sayısı ise her yıl artıyor. 2013'te 237 olan cinayet 2015'te 303'e yükseldi. Peki kadın cinayetleri bunca uyarıya rağmen hala neden sürekli artıyor? Toplumda artan gerginlikle ilgili olmasın sakın. Siyasetteki gergin ağızların etkisi olmasın sakın. Kadınları kimler öldürüyor peki? Daha çok kocalar. Eski kocalar, yeni kocalar ve eski erkek arkadaşlar. Not sure I understand. Not sure I understand.
Darbe girişiminde biz Fransa'daydık. Yani çok şaşırdık. Yani ne yapacağımızı bilemedik Murat Bey.
Müthiş bir silah sesleri geldi. Yani ben hiç böyle bir şeyin yaşanacağını Türkiye'de ummuyordum.
Bu bizi şaşırttı yani, şok des, film gibi.
Sonradan bir baktık ki doğrudan üstümüze geliyor. Ne yapacağımızı bilemedik. Şaşırdık kaldık öylece.
Onun için bizim çocuklarımız da çıkıyor geliyor. Bakıyorlar ki halkla karşı karşıya.
Köprünün yolunu kesmişler de biz terör zannediyoruz.
Sakın şaşırmayın. Burası Türkiye.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
İstanbul trafiğinin en hayati noktalarından birisi olan Mahmutbey gişelerinde serbest geçiş için çalışmalar devam ediyor. 2 Aralık'ta bitecek. 2 Aralık'ta. Daha Ekim'in başındayız. Ekim var, Kasım var, Aralık'ın başı. Trafikte %30 rahatlama olacakmış ama şu anda bu çalışmalar var diye bazı şeritler de trafiğe kapatıldı. Sevgili dinleyiciler, ve hiçbir hazırlık, ne olacağı düşünülmeden Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün alelacele hizmete açılmasından sonra gördüğünüz gibi İstanbul trafiği daha da kötü hale geldi. Şehir dışında bir yer olan Mahmutbey'in günümüzde en hayati kavşaklardan biri haline geldiğine dikkat çeken Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan burayı şişebaşı olarak nitelendirmişti. Mahmutbey gişeleri yakınındaki bütün bağlantı yollarında trafik yoğunluğuna neden oluyor. Bu dönüşümün şehir içi trafiğinde ciddi bir rahatlama yaratması bekleniyormuş. Mersin Tarsus'ta TEM yolunda yol ayrımını kaçıran bir sürücü. İşte bakın, çok gördüğümüz trafik magandalarının bir örneği ve maalesef ölenler var. Mersin Tarsus'ta TEM yolunda bir sürücü yol ayrımını kaçırıyor. Ondan sonra ne yapıyor biliyor musunuz? Geri geri gelmeye başlıyor, geri geri. Ve arkadan gelen tır araca arkadan çarpıyor. Kazada şoför Mustafa Gelgeç'le abisi Mehmet Gelgeç, yani iki kişi hayatını kaybetti. 3 kişi de yaralandı. Bu geri geri gelmek Türkiye'de yeni bir moda oldu adeta. Her yerde bunu görebiliyoruz. Otoyollarda, çevre yollarında, şehir içinde veya şehir dışında, hatta koca koca servis araçlarının dahi durup o yoğun trafikte geri geri gittiğini görüyoruz. Şarkıcı Sıla, Demokrasi ve Şehitler mitingi için Yeni Kapı'daki şova katılmayacağım demişti. İşte bu yüzden de bazı AK Partili belediyeler kendisine salon vermemeye başladılar ve bazı Sıla konserleri de iptal edilmeye başlanmıştı sevgili dinleyiciler. Ve bundan kuvvet alan bazı kişiler de Sıla'ya bazı sözler söylemişlerdi. Onlardan bir tanesi de Davut Güloğlu. Sevgili dinleyiciler, Davut Güloğlu'nun söylediği bazı sözler nedeniyle Sıla, Davut Güloğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Darbe girişiminde şehit olan Asubay Başçavuş, Ömer Halis Demir'in babası Hasan Hüseyin Halis Demir, darbeci general Semih Terzi'nin ailesinin kendilerine 90 bin liralık tazminat davası açtığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan haberler üzerine konunun araştırılması için talimat verdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, dava açıldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söylemiş. Acaba hangisi doğru? Sevgili dostlar, bu tazminat davası, 90 bin liralık tazminat davası açıldı mı yoksa açılmadı mı? Eski Çağdaş Eğitim Vakfı Başkanı Gülseven Yaşar, 1999 yılında Fethullah Gülen kasetlerini yayınladıktan sonra derneğin yönetim kurulunun Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde, eskiden Devlet Güvenlik Mahkemeleri vardı, Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde PKK'ya yardımdan yargılandığını belirtmiş. 2009'da tiroid kanseri tedavisi nedeniyle gittiği Amerika'da bulunduğu sırada derneğe baskın olduğunu söyleyen Yaşar, "Çok zorlu günler geçirdik. 173 ülkede terörist olarak arandım. Bu ne kadar acı bir şey biliyor musunuz?" dedi. Yaşar o günden beri Amerika'da olduğunu hatırlatarak, "Evime iki FBI ajanı geldi. Dediler ki CIA Fethullah Gülen'i koruyor. Ama biz her şeyi biliyoruz ve farkındayız. Ne kadar şaşırdım anlatamam." demiş. Eski Ergenekon savcısı Cihan Kansız kırmızı bültenle aranıyor ve aranacak. Yargıtay 16. Ceza Dairesi Selam Tevhid'de kumpas davasının firari sanıklarından eski Ergenekon savcısı Cihan Kansız hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar vermiş. Kamuoyunda Selam Tevhid olarak bilinen soruşturmada binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcının yargılandığı davanın görülmesine başlanmış. Duruşmada sanıklar usule ilişkin itirazlarını dile getirmiş sevgili dinleyiciler. Sanıklardan Hrant Dink davasında örgüt yok kararı veren eski hakim Rüstem Er Yılmaz, İran uyruklu 3 kişi hakkında tek bir dinleme kararı verdiği için suçlandığını söylemiş. Er Yılmaz, kamuoyunca bilinen şahıslarla ilgili 275 dinleme kararı veren başka bir yargı mensubunun bu eyleminin disiplin konusu dahi yapılmadığını ileri sürerek tahliyesini istemiş. El Nusra'nın ikinci adamı öldürülmüş. El-Kaide'den ayrıldıktan sonra adını Şam'ın Fethi Cephesi olarak değiştiren El-Nusra Cephesi'nin ikinci adamı olan Mısırlı Ebi El-Faraj El-Masri öldürülmüş. İran'ın Arapça yayın yapan televizyon kanalı El Alemin haberine göre El-Kaide lideri Eyman El-Zafair'in yakın arkadaşı ve El-Nusra'nın kurucularından olan Ebu El-Faraj El-Masri öldürülmüş. İstihbarat kurumlarının yapısını yeniden şekillendiren düzenlemeye son şekli verilmiş. İç ve dış istihbaratın ayrılması planlanıyormuş. Hükümet 15 Temmuz darbe girişiminin ardından istihbarat kurumlarını sil baştan değiştirmek için harekete geçmiş. Yeni düzenlemeyle Milli İstihbarat Teşkilatı yeniden yapılandırılacak. Yeni sistemde iç ve dış istihbarat olmak üzere iki ayrı birim oluşturulacak. Koordinasyon içinde bir çatı kuruluş oluşturulacakmış. Türkiye'deki ölümlerin önemli bir sebebinin kronik hastalıklar ve kanserden kaynaklandığı belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Profesör Eyüp Gümüş hareketsiz yaşama dikkat çekiyor. Hiç kimse hareketsiz yaşamasın, herkes yürüsün, koşsun, spor yapsın demiş. Ayrıca kanserojen maddelerin tüketilmesinin de etkili olduğunu söylemiş. Tabii kanserojen maddeler bu önemli, hep uyarıları yapılır. Peki bu kanserojen maddeler neler? Hayatımızın hangi alanlarında kanserojen maddeler var? O kadar çok var ki arabaların klima gazlarında bile kanserojen madde var. Teflon tavalarda bile kanserojen madde var. Ya da mikrodalga fırınlarda. Ya da sevgili dostlar, sokağa çıktığımız zaman arabaların egzozlarında, mangal yaptığımız zaman fazla yanmış etlerde. Sağımız solumuz kanserojen. Ve yılda da 100 binden fazla kişi sırf kanser nedeniyle hayatını kaybediyormuş. İstanbul Kadıköy'de Ziverbey'de Tombili diye bir kedi vardı. Tombili. Hani böyle canı sıkıldığı zaman yolun kenarına oturup bacak bacak üstüne atıp kolunu da yaslayıp sağa solu seyreden bir kedi. Sevgili dostlar, Tombili öldü. 1 Ağustos hayatını kaybetti. O kadar çok seviliyordu ki sevgili dinleyiciler, heykelini dikelim dediler. Tabii Türkiye'de yazarların, şairlerin, edebiyatçıların falan değil, futbolcuların ve kedilerin falan heykeli dikiliyor. Dikilmiş Tombili'nin heykeli. Ancak heykel fikri güzel de o Tombili'nin yüz ifadesi hiç aslıyla alakası yok sevgili dinleyiciler. O hayatını kaybeden kedi Tombili'nin o yüz ifadesi ne kadar görmüş geçirmiş bir insan ifadesi vardı değil mi? O yüze oturmuş o ifade. Heykelde var mı o yüz ifadesi? Asla yok. Dümdüz bir yüz ifadesi koymuş oraya. Yüz ifadesi çok kötü. Dolayısıyla heykel de kötü. Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin sevgili dostlar 8 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Beşiktaş'ta bir polisin şehit olduğu, bir polisin yaralandığı trafik kazasına ilişkin davada dün hakim karşısına çıkmıştı Rüzgar Çetin. Savcı Rüzgar Çetin'in bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olmak suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapsini istemişti. Mütalaasını veren savcı Rüzgar Çetin'in tutukluluk halinin ise devamını istedi. Mahkeme heyeti Rüzgar Çetin'e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Rüzgar Çetin tahliye edildi. Serbest bırakıldı. Karar oy çokluğuyla alındı. Hapiste kaldığı 8 aylık süre göz önüne alınarak. Çetin 8 aydır hatta 9 aydır tutukluydu. Mahkeme başkanının karara şerh koyduğu öğrenildi. Şehit polisin eşi Özlem Alagöz bir televizyon programında yaptığı açıklamada ben Sinan Çetin'in ailesinden, daha doğrusu Rüzgar Çetin'in ailesinden para almadım dedi. Ama bugün yayınlanan Akşam Gazetesi'nin haberine göre şehit polisin ailesi Sinan Çetin'den iddiaya göre 1,5 milyon lira kan parası almış. Sokaktan gelip Avrupa şampiyonu olan buz hokeyi takımı, Zeytinburnu Belediyesi buz hokeyi takımı Avrupa'dan birinci olarak döndü. Bu gerçekten büyük bir başarı. 35 yıllık Türkiye buz hokeyi tarihinde ilk kez bir Türk takımı Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye'yi Bulgaristan'daki Avrupa şampiyonasında temsil eden Zeytinburnu Belediyesi buz hokeyi takımı Avrupa'dan birinci olarak döndü. Aralarında sevgili dostlar, sokakta büyüyen bazı çocuklar var bu buz hokeyi takımının. Doğrusu Zeytinburnu Belediyesi'ni böyle bir spor dalına destek verdiği için tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Dün akşam Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'da meydana gelen terör saldırılarında 4 şehit var, 4 de yaralı var. Diyarbakır Lice ilçesi Habalı bölgesinde askeri üst bölgesinde saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Şanlıurfa'da teröristlerin karakola düzenlediği saldırıda yaralanan uzman çavuş şehit düştü. Elazığ'da da evinde silahlı saldırıya uğrayan bir korucu hayatını kaybetti. Yani Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'da meydana gelen saldırılarda 4 şehit var, 4 de yaralı var. Amerika'da New Jersey eyaletinde doğal gaz sızıntısı sonucu meydana gelen şiddetli patlamada Türklerin ikamet ettiği bir bina kullanılamaz hale geldi. Zaten dünyanın neresinde bir olay olsa mutlaka orada bir Türk vardır. New Jersey'nin Patterson kentinde Mustafa Doğulu evin bodrum katında doğal gaz sızıntısı olduğunu fark edince itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye gaz sızıntısı olan binayı ve çevre binalardakileri tahliye etti ve sokağa kapattı. Tahliye işlemleri tamamlandıktan hemen sonra patlama meydana geldi. Patlamanın ardından 3 Türk ailenin kaldığı bina kullanılamaz hale geldi. Bitişikteki binada da hasar oluştu. 5 itfaiyeci hafif şekilde yaralandı. Evler önceden başarıyla boşaltıldığı için herhangi bir can kaybı olmadı. Büyük şehirlerde kundakçılar, araç yakanlar vardı sevgili dinleyiciler. Tunceli'de de var. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca FEDAŞ'a ait bir araç ateşe verildi. Güvenlik güçleri bölgede hava destekli operasyon başlatmış. Tunceli'de yol keserek Fırat Elektrik Dağıtım anonim şirketine ait bir aracı ateşe veren terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için hava destekli operasyonlar yapıldı. Dün saat 18 sıralarında Tunceli Pülümür Karayolu Samanlı mevkiinde yol kesen PKK'lı teröristler bölgeye hizmet götüren FEDAŞ'a ait arazi tipi aracı içindeki personeli bıraktıktan sonra gasp etti ve daha sonra da söz konusu aracı ateşe verip kaçtı. Fırat Kalkanı operasyonundan bir acı haber geldi. Bir asker şehit oldu. Evet, Ziyara'daki çatışmada, Fırat Kalkanı yani sınırlarımızın öte tarafında Suriye'de Ziyara'daki çatışmada bir asker şehit oldu. 3 asker yaralandı. Saatlerimiz 9'a geldi. Kısa bir ara, ardından tekrar buradayız.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Saatlerimiz 9.05'i gösteriyor. Birazdan Ankara'ya bağlanacağız. Cumhuriyet Gazetesi Ankara Haber Müdürü Ayşe Sayın'la konuşacağız. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, Ankara'da acaba neler oluyor? Ve yine programımızın ilerleyen dakikalarında Doçent Doktor Ahmet Talimciler bize katılacak. Türkiye'deki spor, siyaset ve futbol ilişkisini konuşacağız. Devam ediyoruz. Burası Türkiye canlı yayında.
Hukuk öyle bir şeydir ki ne yaparsanız yapın adalet mutlaka tecelli edilir.
Nobel Barış Ödülünü almayı hak ettiğini düşünerek aday göstermeye karar verdim.
Sınırlı cezaevinin önünde kamp kurmuş vaziyetteyiz.
Tırnak içinde bizim mahalleden eleştiriler geldi.
İlkokul çağındaki çocuklara ne öğretirsek onu uygulayacaklar.
Vakitlerim sayesinde bence biraz da buralardayız.
Tebligat yok, önceden bildirim yok, hiçbir şey yok.
Her sabah dünya yeniden konuşur. Burası Türkiye.
Siyaset bilmediği belli ama hesap
şu. Yetmeliyim ki bizden hemen önce hem sonra vatan var.
Partimin bütün delegelerinin oylarıyla efsanevi bir kurucu liderden liderliği devraldım.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bu insanlık suçunu biz yargılatacağız.
9'a 10 var, Ankara'da ne var?
Evet, Ankara'da ne var? Cumhuriyet Gazetesi Ankara Haber Müdürü Ayşe Sayın canlı yayında telefon attığımızda. Ayşe Sayın, günaydın, hoş geldin yayınımıza.
Merhabalar, günaydın.
Dün grup toplantılarında başbakan da dahil olmak üzere, başbakan tabii farklı tarafından konuştu ama bütün muhalefet partileri, CHP, Milliyetçi Hareket Partisi ve HDP hepsi FETÖ soruşturmalarının siyasi ayağını sordu. Nerede bu siyasi ayağı dedi. Gariban memurları, öğretmenleri, askerleri, polisleri alıyorsunuz ama siyasi ayağına gelince tıs yok dedi hepsi. Acaba bu konuyla ilgili bir gelişme var mı Ayşe Sayın?
Hayır, siyasi ayakla ilgili aslında açıklamayı yapması gereken başbakandı. Evet. Gerçi onun da gündemdeydi bu mesele izlediğimiz kadarıyla. Ama tam tersi bir yaklaşım gösterdi başbakan. İşte bu siyasi ayak diyorlar, böyle eleştiriler var. Siz arkadaşlarına seslendi, parti arkadaşlarına. Şey dedi, yani siz bu FETÖ'nün oyununa gelmeyin dedi. Yani AKP içinde bir tereddüt yaratmak istiyorlar. Bu FETÖ'nün oyunu olarak yorumladı.
Evet.
Dolayısıyla hani ortaya çıkan bir ipucu yok. Yani daha doğrusu bu işin siyasi ayağına gideceğine dair bir işaret vermedi. Umut verici konuşmadı başbakan.
Doğru.
Ama muhalefet bunu sorguladı tabii.
Sorgulamaya da devam ediyor. Şimdi bu Baylok soruşturmasıyla ilgili olarak geçen günlerde Tolga Şardan'la bir bağlantı yaptık. Özellikle Baylok soruşturması üzerinden yeni gözaltılar olabileceğini söyledi. Ertesi gün 18 bin polis aldılar. Şimdi bu Baylok soruşturması devam eder mi Ankara'da? Sadece FETÖ soruşturması değil, diğer noktalarda da Ankara'nın gündemiyle ilgili başka gelişmeler neyse senden almak isteriz.
Evet, tabii yani o soruşturma devam eder, etmesini bekliyoruz. Ama zaten şöyle bir şey var tartışılan, geçen günlerde haber oldu ve doğrulanmadı ama işte çok sayıda milletvekilinde, 80 civarında milletvekilinde Baylok yüklü olduğu iddiaları dolaştı.
Evet.
Hatta bazı milletvekillerinin çok tedirgin de olduğu, hatta olmayanların bile tedirgin olduğu, acaba oldu mu, yüklendi mi diye, böyle bir siyasette böyle bir şey var. Şu aşamada bunlara dokunulur mu, bunu zaman gösterecek ama birçok sayıda milletvekilinin hakikaten buradan biraz tedirgin olduğu, ilerleyen aşamada kendilerine gelebileceği kaygısı var ama şu anda bir adım atılmış gözükmüyor.
Başkanlık sistemi çok konuşulmuyor, farkında mısın Ayşe Sayın? Çünkü evet, artık kanun hükmünde kararnamelerle zaten başkanlık sisteminin ötesinde bir rahatlıkla yönetiliyor Türkiye. Anayasa değişiklikleriyle ilgili ortak bir komisyon falan da kurulmuştu. Ankara'daki diğer gelişmeler nedir?
Şöyle, aslında sıcak gelişmelerden başlayalım. Şöyle, biliyorsunuz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra meclis bir darbe komisyonu, darbenin nedenini araştırma komisyonu kurulmuştu. Dün onlar ilk toplantısını yaptılar ve görev dağılımı yapıldı orada. Hatta muhalefetin biliyorsunuz eleştirileri olmuştu. Bunu biraz zamana yaydığını, iktidar kanadını eleştirmişlerdi.
Evet.
Komisyonun şimdi yeni kapı ruhu çerçevesinde komisyonun çalışma yapacağı ifade edilmesine karşı dün komisyon yönetiminin seçimlerinde tamamen AKP'li üyeler, başkan vekili, sözcü oldular. Mesela muhalefetin buna eleştirileri vardı. Çünkü en azından madem yeni kapı ruhu var, madem birlikte araştıracağız bu işi, en azından başkan vekilliği ya da başkanlık divanında komisyonun görev verilebilirdi deniyor. İkinci olarak da Bakanlar Kurulu'ndan sonra açıklanmıştı diyorsunuz. Bir KHK komisyonu kurulması.
Evet.
Dün bunun için bir temas beklendi. Ama hani muhalefet de buna çok kapalı değildi ama şöyle eleştirileri vardı. Yani biz televizyonların alt yazılarından öğrendik ya da gazeteciler bizi aradılar. İşte sizi AK Parti grubundan aradılar mı komisyon için diye. Böyle bir eleştirileri vardı. En azından bize öncesinde danışabilir, karşılıklı görüş alışverişinde bulunabilir ve birlikte bu işi yapabilirdik, komisyonun oluşmasını açıklardık diye. Böyle bir eleştiri var. Ama dün çok somut bir adım atılmadı. Önümüzdeki günlerde herhalde bu konuda AKP grubundan diğer gruplara öneri girecektir.
Evet, Türkiye büyük
sıcak olan...
Evet. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra herhalde gündemdeki konular daha çok olağanüstü hal çerçevesinde ve kanun hükmünde kararnamelerle. Son bir soru Ayşe Sayın, tecrübeli bir gazeteci olarak. Şimdi Ocak ayına kadar o hal uzatıldı. Ocak ayından sonra yine 3 ay daha bekliyor musun?
Yani Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına baktığımız zaman, yapılan operasyonlara baktığımız zaman ben bunu uzayabileceğini tahmin ediyorum. Hani çok olağanüstü bir gelişme olmazsa uzayabileceğini düşünüyorum. Yani çünkü bütün veriler, açıklamalar bu yönde gözüküyor.
Ayşe Sayın, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Haber Müdürü. Çok çok teşekkür ediyorum anlattıkların için. Gerçekten. Az önceki sıcak gelişmeyi bir kere daha söyleyelim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden bir açıklama. Fırat Kalkanı harekatında bir asker daha şehit oldu. 3 asker yaralandı sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Sınır ötesi harekatta meydana gelen bir şehit haberi daha. Geçen 43 günlük Fırat Kalkanı harekatı başlayalı 43 gün oldu. Geçen 43 günlük sürede sadece Suriye'deki bu harekatta şehit düşen asker sayısı böylece 11'e yükselmiş oldu.
Spor.
Mario Gomez'den Fanatik Gazetesi'ne özel açıklamalar. Büyük hata yaptım diyor Mario Gomez. Beşiktaş'ı aylarca oyaladıktan sonra tercihini tutup Wolfsburg'dan yana kullanan golcü. Eski takım arkadaşı Veli Kavlak'la Almanya'da buluşmuş. Siyah beyaz mesajlar yollamış. Anladım ki Beşiktaş'ta kalsam daha mutlu olurdum. Pişmanım demiş. Beşiktaş'ta 33 maç oynayan Mario Gomez 26 gol atmıştı ve gol kralı olmuştu. Wolfsburg'da ise 5 maç oynadı şimdiye kadar ve Mario Gomez'in siftahı yok. Üstelik Wolfsburg Almanya'da orta sıralarda yer alıyor. Beşiktaş ise Şampiyonlar Ligi'nde oynuyor. En iyisi Aslan diye bir haber var. Fanatik'te ilk 6 haftadaki görüntüsüyle taraftarını mest eden Galatasaray'ın başarısı İstatistiklere de yansıdı. Cimbom en çok isabetli şut çeken, en çok topla oynayan, en çok başarılı pas veren ve en çok ikili mücadeleye kazanan takım durumundaymış. Fotomaç gazetesi Eren'in yanına, Eren Derdiyok'un yanına Mario Gomez'i alacak Galatasaray diye bir haber yapmış. Cimbom'un kapısını çalan Wolfsburg kulübü Eren Derdiyok'a karşılık Mario Gomez takası veya 6 milyon avro önermiş Galatasaray. Eren satılık değil ama biz Mario Gomez'i alabiliriz yanıtını vermiş. Beşiktaş'ta Caner alarmı, siyah beyazlı kulüp Inter'den kiraladığı Caner Erkin'le İspanya ve İngiltere'den bazı kulüplerin ilgilendiğini duyunca hemen harekete geçti. Caner'i başka takımlara kaptırmak istemeyen yönetim bu futbolcunun bonservisini almak için Inter'le bir an önce masaya oturacak. Hidayet Türkoğlu basketbolun patronu oluyormuş. Basketbol Federasyonu Başkanlığı için 26 Ekim'de yapılacak seçimde şimdiki başkan Harun Erdenay aday olmayacakmış. Cumhurbaşkanlığı danışmanı olan eski basketçi Hidayet Türkoğlu seçime tek aday olarak girecekmiş. Türkiye'de bir tek adam, bir tek aday merakı var galiba. Basketbol Federasyonu seçimlerinde de işte bu tek aday ve tek adam olarak seçime gireceği ifade ediliyor. Kimin? Hidayet Türkoğlu. ...2018 Dünya Kupası Avrupa elemelerinde A milli futbol takımı Ukrayna ve İzlanda'yla oynayacak. bu maçlara hazırlanıyor. Hem Ukrayna maçına hem de İzlanda maçına. Fatih Terim, Arda Turan'ı milli takıma almadı ve arada bir kriz oluşmuş durumda. Arda Turan'dan milli takım açıklamaları var. Benimle ilgili iddialar doğru değildir diyor sevgili dinleyiciler. Bu arada Futbol Federasyonu ile Fatih Terim arasındaki imzalanan mukavele 3 yılı geride bıraktı. 7 maddeden oluşan sözleşmeyle ilgili bazı ayrıntılar yeniden gündeme taşındı. Bazı internet siteleri bunu gündeme taşıdılar. Eğer Futbol Federasyonu süre bitmeden fesih yaparsa Fatih Terim'e para ödeyecek, bir maddiyat ödeyecek. Terim'in mukavelesi bugünlerde sona erdirilirse yıllık net maaşı 3 milyon 500 bin avro olan Terim'e anlaşmanın gereği geri kalan 26 aylık ücreti taksitler halinde ödenecek. Evet, Fatih Terim'in daha önce açıklanmıştı, bu yeni bir şey değil ama bilmeyenler için bir daha söyleyelim. Yıllık net maaşı, Fatih Terim'in federasyondan aldığı yıllık net maaş 3 milyon 500 bin avro.
Günün içinden.
Günün içinden köşemizde sevgili dostlar, Türkiye'de spor kültürünü, medyanın buna yaklaşımını konuşacağız ve telefon attığımızda çok değerli bir öğretim üyesi var. Doçent Doktor Ahmet Talimciler. Sayın hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Murat Bey. Nasılsınız?
Çok teşekkür ediyorum. Yazılarınızı T24 internet sitesinde de merakla okuyoruz. Gerçekten güzel ve Türk halkının özellikle sosyolojik özelliklerini ortaya koyan yazılar yazıyorsunuz. Genel bir soru sorarak soracağım ve başlayacağım, ondan sonra spesifik hale getireceğim. Türk halkının hayata bakışıyla spora bakışı örtüşüyor mu Sayın Hocam?
Aslında örtüşüyor. Çünkü öyle mi? Bunlar birbirinden ayrılacak işler değil. Yani biz toplumsal hayatta nasıl yaşıyorsak, toplumsal hayatın farklı alanlarında hayatımızı nasıl sürdürüyorsak diğer alanlar içerisindeki etkinliklerimizde de, mesela sporda da, müzikte de, sanatta da, sinemada da, hepsi birbiriyle örtüşür. Bu açıdan birbirinden büyük farklılıklar bekleyemezsiniz. Zaten böyle bir şey söz konusu dahi olmaz. Böyle olduğu için de mesela doğrudan doğruya sizin birazdan spesifik hale getireceğiniz soruya da kısmen ucundan dokunayım. Mesela bizim kendimize has bir bizim özelliklerimize bakarsanız, mesela biz çok hızlı başlarız ama bitirme konusunda problemler yaşarız.
Doğru.
Bunu en net gördüğümüz alanlardan bir tanesi mesela futboldur. Kimse bizim futbolumuzun ne olduğunu, hangi ekole dayandığını, nasıl bir yerde durduğunu konusunda hemfikir değil. Böyle bir problemimiz var mesela.
Sizin son yazdığınız yazılardan bir tanesinde şöyle diyorsunuz: ayağa kalkmayan FETÖ'cü olsun. Mesela uyuşturucudan yakalanıyor uyuşturucu çetesi. Gazeteciler fotoğraf çekerken aman bizi yanlış tanıtmayın biz FETÖ'cü değiliz, biz uyuşturucu kaçakçısıyız diye bağırmışlar. Şimdi stadyumlarda da başladı ayağa kalkmayan FETÖ'cü olsun. Yani bakın, siyasetle taraftarın hayatın örtüştüğünü değil mi ortaya koyan yazılardan, ifadelerden bir tanesi herhalde, değil mi? Katılırsınız siz de.
Katılıyorum Murat Bey, çünkü yani biz aslında bu siyaset ve spor ilişkisine hep şu açıdan baktık. Bizde Türkiye'de çok yaygın bir görüş var. İşte üç alana siyaset karışmasın. Camiye, kışlaya, spora. Maalesef bu üç alan da Türkiye'de siyasetin en çok bulaştığı alanlar.
Değil mi? Evet.
Yani hepsi üzerinden konuşayım. Hepsi Türkiye'de siyasetin doğrudan doğruya işin içerisinde olduğu alanlardır. Ama ben kendi alanım üzerinden, spor üzerinden devam ettiğimde, mesela spora siyaset bulaşmasın. Spor ve siyaset iki kardeş kurumdur ve bu iki kurum yüzyıllardan beri el ele gitmişlerdir. Hmm. Yani şimdi bakıldığında en son süreçte yaşadıklarımız aslında spor sahalarının siyasetle ne kadar yakından bağlantılı olduğunu bir başka şekilde göstermekten ibaret. Çünkü orada olup bitenlere baktığınızda aslında siz toplumsal hayatın bir minyatürünü görüyorsunuz ve o minyatür içinde insanlar ne hissediyorlarsa onları oraya taşıyorlar. bu son dönemde
doğru.
var olan süreç bu olduğu için de bunlar oraya taşınıyor.
Bu medyaya da yansıyor. Şimdi evet. medyada ister haber kanallarına bakın, ister normal kanallara baktığınız zaman işte arka arkaya gelen haberler, şehit haberleri, gözaltı haberleri. Şu gözlemi var pek çok insanın, muhtemelen sizin de vardır Sayın Hocam. Artık insanlar bu tür haberleri izlemek dahi istemiyorlar. Artık başka şeylerle ilgilenme. Bu bir kanıksama mı? Yoksa gündelik olanın daha da ağırlaşmış olması mı? Nedir evet. hocam? Bunu nasıl açıklarsınız?
Şimdi insanlar gerçekten artık bu haberler üzerinden giderek hayatlarını sürdürmek istemiyorlar. Ama bu şöyle bir probleme yol açıyor. Beraberinde biliyorsunuz bizim ülkemiz son 30 yıldan beri sürdürülen bir özellikle Güney Anadolu bölgesinde yaşanan bir terörle mücadele var. Ve o mücadele son evet. yıllarda sadece orada kalmayıp ülkenin diğer alanlarına da yayıldı. Ve giderek biz hemen hemen her alanda terör örgütleriyle boğuşuyoruz. İşte en 15 Temmuz'da bunun farklı bir yansımasını gördük. Evet. Şimdi insanlar hakikaten artık terör haberlerini, şehit haberlerini kanıksamaya başladılar ki burası çok tehlikeli. Çünkü bunu kanıksamaya başladığınız zaman normalleştiriyorsunuz ve normal kabul edip yani bunlar olağan şeylerdir pozisyonuna indiriyorsunuz ve gündelik olan işte ben de o yazıda o vurguyu yapmaya çalışmıştım. Giderek ağırlaşmaya başlıyor. Çünkü hayatımızın bir parçasında hep bu kanayan yaramız var ve o kanayan yara giderek daha fazla insanlar tarafından normalleştiriliyor. Aslında terörün de tam istediği şeylerden bir tanesi budur.
Bu değil mi?
Çünkü terör hayatın sizin normal hayatınız içerisinde olup bitenlere karşı size korku salmak ve bir taraftan da
tabii.
yani o vurguyu yapayım. Bir taraftan da işte bu kanıksamayı yaratarak kendi varlığını alttan alta sinsice yerleştirmeye çalışır. Biz şu anda o aşamadayız.
Evet.
Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor.
Bir zamanlar Ahmet Hocam, bir zamanlar televizyonlarda saatler süren gerçek tartışma programları vardı.
Evet.
Şimdiki gibi değil. Gerçek tartışma, siyaset meydanları, 32. günler benzer.
Evet.
Karşıt fikirler çarpışırdı ve gayet de nazik konuşurlardı. Dinleyenler evet. katılırdı. Şimdi bakıyorum daha ileri gideceğini Türkiye, demokratik kültür, tartışma kültürü açısından. Siyasi partiler ekranlarda çıkıp tartışırlardı Türkiye meselelerini. Hatta başbakanla muhalefet. Bakıyorum şimdi bunun çok uzandayız. Çoğu zaman söylediklerine kendilerinin bile inanmadığı insanlar aynı görüşteki insanları ekranlara dolduruyorlar. Kendileri çalıp kendileri oynuyorlar. Bir de böyle bir medya kültürü de oluştu Türkiye'de. Öyle değil mi Ahmet Hocam?
Şimdi şöyle bir problem var Murat Bey. Yani ne yazık ki biz demokrasiyi sadece oy vermeye indirgeyen bir anlayıştan geliyoruz. Yani sadece demokrasi gidiyoruz, oy veriyoruz. Milli irade tecelli etti bitti. Hayır ama demokrasi bu kadar basit bir olay değil. Onun ötesinde hayatın içerisinde insanların katılımını, sivil toplumun daha güçlü olmasını gerektiren mekanizmanın kurulmasını birlikte getiriyor. Şimdi bu alanlardan bir tanesi medya.
Evet.
Medya boşuna durduk yerde dördüncü büyük güç olarak söylenmiyor. Yasama, yürütme, yargıdan sonra. Hatta
tabii.
zaman zaman bazı yasamanın ve yargının arkasından üçüncü güç olduğu bile söyleniyor. Şimdi dünyada böyleyken biz medyayı öyle bir hale getirdik ki biz de medyadaki tartışma kültürü olmaktan çıktık. Kimse kimseyi dinlemiyor.
Aynen.
Herkes kendi fikrini empoze etmeye çalışıyor ve burada ne kadar çok bağırırsam o kadar çok haklıyım
gibi oluyor.
Anlayışını yerleştirmeye çalışıyor. Bu işin bir boyutu. Diğer boyutu ise maalesef özellikle az önce sizin söylediğiniz o siyasi boyutu da işin içerisine katarsak gerçekten kullanılan dil her ne kadar şu son iki aydan beri biraz daha farklı bir yere gelse de ondan öncesinde çok çok kötü durumdaydı. Yani siyasi liderlerin birbirlerine olan hesap tarzları, çıkışları, konuşmalar gerçekten o dil toplumsal hayatın bütün alanlarına yansıyor.
Çok yaralayıcı bir dil. Hatta işte kadın şiddetine, çocuk şiddetine de yansıyor. Her şeye yansıyor. Otobüsteki şiddete, trafikteki şiddete, her şeye yansıyor.
Her tarafa yansıyor ve her tarafa yansıdığı için de gerçekten çok gergin, sürekli olarak kendini şiddetle ifade eden bir toplum üzerinden konuşuyoruz. Ve onun üzerine biz mesela ben kendi alanıma tekrar döndüğümde ya sadece sanki spor sahalarında şiddet var. Biz sadece orayı ortadan kaldırabiliriz mantığı üzerinden düşünülen anlayışlar ortaya çıkıyor. Böyle bir tuhaflıkla da karşı karşıyayız.
Doçent Doktor Ahmet Talimciler. Hocam çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
Ben teşekkür ederim.
İyi dersler, iyi dersler, iyi çalışmalar. Before I start, just let me say, you make the baddest bitch. Böylece programı bitiriyoruz yavaş yavaş sevgili dostlar. Programın sonuna geldiğimize ilişkin parçamız da gördüğünüz gibi Onur Er'in ellerinden yayına girdi sevgili dostlar. Çok teşekkür ediyorum bize katıldığınız için. Sağ olun, var olun. Yine yarın RSFM mikrofonlarında sabah 7.30'da yeniden bir araya gelinceye kadar sevgili dostlar, herkesin karnı tok, sırtı pek olsun. Hoşça kalın.
You're giving, and I knew that would be a time you would cry it back to me.
I hope you had a good time, baby girl, we finito. You don't cross the line, so I ain't counting free throws. You put out the best of me, it's all in this verse. So I'm adding up the recipe, cause bitches gotta eat too. How you feeling? Like a million bucks? Wait, you used to feel it when I beat it up, but now others gonna tell me how I feel. They be standing in the line and they know I know the deal. Real man on the track, cause I tell her how it is. Whole past was a game, so familiar with the tricks. Yeah, you knew them all. I was blind, up to done, not to see that. You must have had a stash where you hid all the cheats at. Think you can play me, baby girl, you're crazy. I was in the studio with Divi and Fady, so I had to put it down. I gotta tear you apart. Let you know I had a dozen other bitches from the start. What's up?
No, no, no, no, no, no, no. You're gonna